Evet, muhterem arkadaşlar, bu akşam sizinle aklın iki türüne işaret edip onların alanlarını biraz irdeleyeceğiz. Ve bu aklın işleyişinin iki türünün bizim pratik hayatımızdaki yansımalarını irdeleyeceğiz. Toplumumuzda biliyorsunuz bazı insanlara çok akıllı derler, bazı insanlara çok zeki derler. Diğer yandan toplumumuzda işte doktor olmuş, mühendis olmuş, mimar olmuş insanlardan öylesine garip davranışlarla karşılaşırlar ki. Ya adam doktor olmuş, şöyle şunun yaptığına bak derler. Ve zaman zaman da bu sorgulanır. Ya bu adam doktor olmuş, mimar olmuş, nasıl olur da böyle şeyler yapar? Rastlamışsınız değil mi?
Evet.
Kur'an kendinde bir ayet var. Allah-u Teala buyuruyor ki, siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz, İttika ederseniz ne demek? Hakkıyla müttaki olursanız, takvanızı korursanız, takva da günahlardan korunmak, günahlardan uzak durmak, emredilenleri yapmak. Bunun umumi ifadesi takvadır. Ve bu ayette de diyor ki, siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapar, nehyettiklerinden ne nispetle kaçınırsanız, o nispetle Allah size Furkan verir. Furkan'ın kelime anlamı hakkı batıldan ayırt eden. Bu anlam açısından Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de Furkan'dır. Kur'an-ı Kerim'in Furkan olması bütünsel anlamda hakkı batıldan ayırt eden kitap olması açısındandır. Bu ayette ise birebir kelime anlamıyla karşılık bulur. Kişiye Allah hakkı batıldan, İyiyi kötüden, güzeli çirkinden, yanlışı doğrudan ayırt eden bir refleks verir. Bir kabiliyet verir. Bir meleke verir. Şimdi burayı biz irdelediğimiz zaman aklın iki türlü çalıştığını çıkarıyoruz. Bir, Allah-u Teala Furkan verir derken acaba Allah'tan hakkıyla korunan, sakınan insan, Allah hakkıyla ibadet eden insanın daha mı rahat matematiksel problemleri çözer olur? Acaba onun sayısal aklı mı gelişir? Yok, hayır. Çünkü Allah-u Teala nezdinde bir insanın illa da sayısal aklının gelişmiş olması veya olmaması çok önemli değildir. Allah nezdinde bir insanın iyiliği veya kötülüğü o insanın hem dünya saadetini celbedecek, amel üzere olması hem ahiret saadetini celbedecek amel üzere olmasıdır. Bu yüzden biz aklı ikiye ayırıyoruz. Birisine teorik akıl diyoruz. Eski dille nazari akıl, görüş geliştiren akıl, teori geliştiren akıl. İkincisine de eski dille ameli akıl diyoruz. Yeni dille pratik akıl diyoruz. Nazari akıl niye ile ilgilenir? Neden, niçinle ilgilenir? Pratik akıl nasılla ilgilenir. Teorik akıl sayısaldır. Pratik akıl amelidir. Hayata tekabül eden yönü vardır. Teorik akıl bu nasıl olmuştur? Bu niye böyledir ile ilgilenir ki felsefi teoriler, siyasal teoriler, felsefi analizler, siyasal analizler, mantıki analizler, matematik, geometri, fizik, fen, biyoloji, İşte astronomi gibi alanları kapsar, tıp gibi alanları kapsar. Pratik akıl ise neyin doğru, neyin yanlış olduğu ile ilgilenir. Neyin hak, neyin batıl olduğu ile ilgilenir. Neyin güzel, neyin çirkin olduğu ile ilgilenir. Şimdi bizim toplumumuzda özellikle de bu bilgi çağı dediğimiz çağda hem insanlar bireysel olarak kendilerinin sayısal akıllarına itibar ettiler. Hem de ebeveynler çocuklarının sayısal akıl açısından ortaya koydukları başarıyla övündüler. Ve şöyle bir yanılgıya düştüler. Hem birey, sayısal aklıyla övünen birey, matematikten yüksek puan alınca, işte biyolojiden, fenden, fizikten, astronomiden yüksek puan alınca okulda, ben akıllı biriyim dedi. Ve kendisini yeterli bir insan, yetişmiş bir insan ve dolayısıyla hayata dair kararlarında isabetli bir insan olarak görme yanlışına düştü. Yanlış kararlar da verse veya birisi ona verdiği kararın yanlış olduğunu söylese, onun aklına sayısal alanındaki başarıları geliyor. Karşıdakinin belki mümkündür ki sayısal başarısı bunun kadar yoktur. İçinden ona itiraz ediyor. Diyor, sen kimsin ki bana yanlışımı söyleyesin? Sen kimsin ki bana nasihatte bulunasın? Belki dil ile bunu ifade etmiyor. Fakat tepki olarak bunu ifade ediyor. Öbür yandan ebeveyn, anne baba çocuğunun bu sayısal aklının ürünü başarılardan dolayı o da artık çocuğunun kemale erdiğine hükmediyor. Hatta çoğu kere hayata dair kararlarında ebeveyn yanlış olduğunu hissetse bile çocuğunun o sayısal başarısı aklına geliyor. O teorik akıldaki başarısı aklına geliyor. Amandır çocuğumun önüne almayayım. Çocuğum zaten zeki birisi, çocuğum zaten akıllı birisi. Tamam evladım, sen nasıl istersen öyle olsun diyor. Ve çok ciddi bir toplumsal çözülme aşamasına geldik. Çok ciddi bir ahlaki çözülme aşamasına geldik. Benim şu anda irdelemeye çalıştığım şey, ahlaki çözülmeyi birçok insan kürsülerden ifade eder de, bunun sebeplerine dair bir irdeleme yoktur. Benim şu anki yaptığım irdeleme dikkat ederseniz, ahlaki çözülmenin, toplumsal çözülmenin temel sebeplerinden birisine işaret etmektir. Bir, bireyler açısından, iki, ebeveynler açısından. Akıl, yani teorik aklı güçlü olan bir insan mümkündür ki pratik akıl açısından geri olabilir. Teorik akıl, pratik aklı bize işaret etmez. Teorik aklın kat ettiği seviye, pratik aklın kat ettiği seviye değildir. İkisinin alanı farklıdır. Dolayısıyla bireyler olarak teorik aklımızın üstüne düştüğümüz kadar, ki kurslara gidiyoruz, özel hocalar tutuyoruz, okuyoruz, araştırıyoruz, Google teyze ile ilgileniyoruz. Bunların hepsi bizim teorik aklımızla ilgili uğraşlarımızdır. Ama pratik aklımızı biz hiç önemsemedik. Yani ben hayata dair kararlarımda isabetli miyim, değil miyim? Hayata dair derken ben her şeyi kastediyorum. Eş seçimi, arkadaş seçimi, komşuluk ilişkileri, şunu yaparsam iyi olur, şunu yapmazsam iyi olmaz anlamındaki kararlarımız. Şuraya gidersem iyi olur, yok hayır iyi olmaz türünden kararlarımız. Şunu okursam daha iyi olur, şunu okumazsam daha iyi olmaz türünden kararlarımız. Şuna yardım edersem daha iyi olur veya yardım etmezsem daha iyi olur türünden kararlarımız pratik akılla ilgili kararlardır. Ve hiçbir zaman teorik aklın kabiliyeti bu alanda etken olamaz. Bu alan ayrı bir alandır. Bu alanın en ciddi azıklarından birisi eskiden toplumda ayakta tutulan nasihattir. Eskiden toplumda ayakta tutulan büyük ve küçük ilişkisidir. Büyüğün kutsanması, büyüğe saygının telkin edilmesi ve talep edilmesi, büyüğün yaşının büyüklüğünden kaynaklanan bir şey değildi. Büyüğün deneme yanılma yöntemiyle elde etmiş olduğu pratik aklıydı. O pratik akıl bir bereket idi, yeni yetişen nesil için rafine bir değerdi. Büyüklerinize saygı gösterin denilirken aslında büyük içeri girdiği zaman ayağa kalkmaktan çok onun o tecrübesine itibar etmekti. Onun o deneme yanılma yöntemiyle bin bir çileyle elde etmiş ve geliştirmiş olduğu pratik aklından faydalanmaktaydı ki içeri girdiği zaman ayağa kalkmak onun bu itibarına teslim olmak demektir. Ondan ileri gitmemek, onun olduğu yerde ondan önce söz söylememek bunlar bir takım ritüellerdir fakat eğer onun tecrübesine riayet edilmiyorsa, onun pratik aklına aldırış edilmeyecekse önünde ayağa kalkmanın hiçbir anlamı yoktur. Onun olduğu yerde konuşmamanın hiçbir anlamı yoktur. Başımız bir sıkıntıya düştüğü zaman ona başvurmuyorsak bunların hiçbir anlamı yoktur. Bir kademe daha yukarı pratik akıl üzerine kendisini geliştirmiş olan, eski dilde ahlak üstadları derlerdi, irfan üstadları derlerdi ki toplumumuzda istismar edilmiş olsa da asıl çıkışı açısından tarikatlar, asıl çıkışı açısından şeyhlik, üstadlık müessesesi, Osmanlı dönemine doğru gelin işte ahilik müessesesi gibi müesseseler bu olgu üzerinde yeşermiş olgulardır. Ve ahilik müessesesini incelemiş misiniz bilmiyorum. Çok ciddi bereketler devşirmiş bir müessesedir. Ve tepeden tırnağa ahlaki erdemlere tekabül eden bir olgudur. Pratik akla tekabül eden bir olgudur. Ticaretle meşgul olan bir insanın sayısal akla ihtiyacı olduğu kadar, belki ondan daha çok pratik akla da ihtiyacı vardır. Adam istediği kadar usta tüccar olsun sayısal açıdan. Eğer bir müşterisi sabah gelip selam verdiği zaman asık suratla, somutluk bir sesle aleykümselam diyorsa o adam müşteri tutamıyor. O müşteriye güler yüz göstermek, sıcak bir sesle aleykümselam demek teorik aklın alanı değildir. Pratik aklın alanıdır. Pratik aklı gelişmemiş bir insan evdeki kavgasının suratını iş yerde taşır. Pratik aklı gelişmemiş bir insanın özel problemlerini okuluna taşıması, komşusuna taşıması, arkadaşına taşıması, iş yerine taşımasıdır. Şimdi dikkat ederseniz pratik akıl dediğimiz olgu hep şeyle alakalıdır. Hayatla alakalı, hayatla ilgili neyin yanlış, neyin doğru olduğuna dair karar vermekle alakalı bir şeydir. Şimdi teorik aklın azığının ne olduğunu az önce 3 aşağı 5 yukarı bildik. Okumak, araştırmak, çözmek bütünsel anlamda ilimdir. Teferruatıyla okumak, araştırmak, analiz etmek, denemek, tahlil etmek, çalışmak. Pratik aklın azığı ise az önceki okuduğum ayeti kerimeye göre ittikadır, takvadır. Takvasız bir insanın asla ve kata pratik aklı gelişmez. Mümkündür ki bu insan en nadide üniversitede okuyordur. En nadide sayısal fakültelerde okuyordur. Çok ciddi notlar getiriyordur, teşekkürler getiriyordur, takdirler getiriyordur. Fuat abinin dikkatini çekmiş midir bilmiyorum. Mesela yeğenlerimden, çevremizden. İsa amca ben takdir getirdim dediği zaman maşallah kızım Allah hayırlı etsin, tebrik ederim seni. Allah seni Allah'tan alacağın karnede de takdir alanlardan eylesin derim. Allah'tan alacağımız karnede takdir neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki yetişmişliğimizle alakalı bir şeydir. Günahlardan hangi nispette kaçınıyor, yapmamız emredilen şeyleri hangi nispetle yapıyorsak o nispetle biz takdir ve teşekkür almaya namzet insanlar oluruz. Bu dünyadaki karneler, takdirler ve teşekkürler nihayet 60 yıl ve 70 yıllık bir ömrünüze tekabül eden bir refah size sağlayabilir, bir övünç kaynağı size sağlayabilir, çevrenizde bir itibar sağlayabilir. Fakat eğer ebedi aleme tekabül eden karnemizde notla düşükse, takdir ve teşekkür alınmamışsa, geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş demektir. Rabbimiz ne olursun bizi tekrar yeryüzüne geri gönder, sana iyi kulluk sunacağız. Sözünde ifade edildiği çaresizlik, hasret ve özlemi doğurur. Öyle bir çaresizlik ki mümkün değildir artık, onun geri dönüşü yoktur. Ve işin kötüsü Allah-u Teala orada bir ihbarda daha bulunuyor. Diyor ki ben sizi geri göndersem de siz aynı şeyi yapacaksınız. Ezeli ilmiyle onu da biliyor. Buradan da şunu çıkarıyoruz ki olumsuzluğu görüp de pişman olan bir insan o olumsuzluktan geri döndürülse de aynı şeyi tekrar yapabilme kabiliyetine sahiptir. Çünkü o olumsuzluğa giderken pratik aklını kullanmamıştır. Pratik aklı önemsememiştir. Ve yine aynı düzlemde aynı yere gelecektir. Dolayısıyla biz kendimizi burada rehabilite etmemiz lazım. Kendimizi incelerken, kendimizi sorgularken şu yanılgıdan kurtulmamız lazım. Ben falan liseyi bitirmiş birisiyim. Seçkin bir lisedir. Ve ben şöylesine ağır derslerden, şöylesine iyi notlar alan birisiyim. Ben zeki ve akıllı birisiyim. Dolayısıyla benim hayata dair verdiğim kararlar da doğrudur. Bu çok ciddi bir yanlıştır. Hem dünyamızı harap eden bir yanlıştır, hem ahiretimizi harap eden bir yanlıştır. Nice teorik aklı geri olan insan vardır ki pratik aklı ileridedir. Hem bu dünyada saadeti yakalamış, hem ahiretteki saadeti yakalamıştır. Şimdi bu düzlemde pratik akıl mı, teorik akıl mı diye bir tercihle karşı karşıya gelsek, doğrusunu isterseniz ben evvel emirde pratik akıl derim. Ama Allah nezdinde övülen hem pratik akıl hem teorik akıl. Denk götürebilen. Bu denklik beşer içerisinde sadece peygamberlerde ve Allah'ın seçtiği masum insanlarda vardır. Bütünsel anlamda. Peygamberlerde hem teorik hem pratik akıl vardır. Ve dolayısıyla zaten Allah'ın da seçimine mazhar olmuşlardır. Kimilerinde pratik akıl ileride, teorik akıl geridedir. Kimilerinde teorik akıl ileride, pratik akıl geridedir. Şimdi teorik aklın ileride olması güzeldir ama pratik akıl gerideyse bu adam dünyada mutlu olabilir belki. Dünyada maddi anlamda kazanç sahibi olabilir, itibar sahibi olabilir. Fakat ahireti risk altındadır. Pratik aklı ileride, teorik aklı geride birisi mutludur, mutlu olabilir. Fakat diğeri kadar toplumda statü sahibi olamayabilir. Toplumda kariyer açısından iyi yerlere gelmemiş olabilir. Şimdi tercih etmek durumunda kaldığımız zaman ben doğrusunu isterseniz dediğim gibi pratik aklı tercih ederim. Çünkü ebedi alemle ilgili bir tarafı vardır bunun. Ama gücümüz yetiyorsa, becerikliysek, başarılıysak buyurun hem teorik aklımız hem de pratik aklımız denk olsun. Yok yapamıyorsak hem dünyamız ve hem de ahiretimizle ilgili olan kısım olan pratik aklımıza dikkat etmek zorundayız. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz, Allah size furkan verir. Yani sizin iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, hakkı batıldan ki bunları basite almayın. Hayatta bazı şeyler vardır ki, orada iyilik ve kötülük çok kaba değildir. Göze kabaca çarpmaz. Renkler orada fululaşır. Beyaz ve siyah değildir. Ve şeytan da insanla ilgilenirken çok kaba yaklaşmaz. Mesela ben Müslümanım diyen, namazını kılan, orucunu tutan, alkolün haram olduğuna yakinen inanmış birisine gel sen alkol iç diye teklifte bulunmaz. Şeytan da o kadar aptal değildir. Gel alkol iç demez. Gel zina et demez. Zina konusunda tahrik etmez. Alkol konusunda, kumar konusunda, yani çok kabaca haramlar konusunda tahrik etmez. Vesvese vermez. Hatta Allah rahmet etsin, İmam Hümeyni'nin bir tespiti var. Der ki, şeytan o kadar ustadır ki, siz namaz kılan bir insansınızdır. Helale harama riayet eden bir insansınızdır. Yani benim bu sohbetin çerçevesinde bir cümle kuracak olursak, pratik akıl açısından sen çok akıllı birisisindir. Ama şeytan seninle ilgilenmek ister. Şeytan sana şöyle sokulur bir taraftan, der ki sen niye gece namazına kalkmıyorsun hiç? Sen gece namazı kılmıyorsundur. Beş vakit namazını kılıyorsun. Helal-i harama dikkat ediyorsun. Orucunu tutuyorsun. Pratik akıl açısından bayağı bir mesafe kat etmişsin. Ama bir eksiğin var. Gece namazına kalkmıyorsun. Uykun çok ağır basıyor senin. Şeytan gider gelir sana dürter. Sen niye gece namazına kalkmıyorsun? Bir, iki, üç, dört, beş seni tahrik eder gece namazına kaldırır. Kalkar bir gece gece namazı kılarsın. İkinci gece gece namazı kılarsın. Üçüncü gece gece namazı kılarsın. Yavaş yavaş bir gün gece namazı kılarken sana sokulur ve der ki, İsa bak görüyor musun sen? Şu anda nice insan sıcak yatağında yatarken sen kalkmış Allah için namaz kılıyorsun. Sen ne kadar güzel bir Müslümansın. Seni kendini beğenmeye sevk eder diyor. Ucub derler Arapçada buna. Ahlak dilinde, ahlak ilminde ucub. Kendini beğenme derler buna ki insanın en büyük felaketlerinden biridir. Şeytan diyor orada senin ucuba bir düşürdü mü senin kalp kalenden bir kapıyı açmış olur. Ve o kapıdan içeri girer. Artık yavaş yavaş kalenin içerisinde iş görmeye başlar. Şimdi kalbi bir kaleye benzetirsek her ahlaki çirkinlikten korunmak bir kapı. Her farz bir kapı. Her yasak bir penceredir. Yasak edilenlerin kapalı tutulması, emredilenlerin açık tutulması gereken olgulardır. Şeytan onların birisinden içeriye nüfuz ettiği zaman yavaş yavaş sizi kendi kontrolü altına alır. Dolayısıyla pratik aklın gelişmesi ve onun mütemadiyen yukarıya doğru seyretmesi, sürekli dikkat isteyen ve en önemlisi kibre düşmeden, ucba düşmeden kişinin kendisini kontrol altında tutmasıdır. Bunu başaran bir insan hayata dair kararlarında isabetli olur. Özellikle şu anki benim muhatabım genç kızlardır. Hepimiz nefis sahibiyiz. Allah'ın kurduğu bir düzen vardır. Allah insanları erkekli dişili yaratmıştır. Erkek ve dişi arasında birbirlerini cezbeden bir olgu yaratmıştır. Bunlar birbirlerine cezbolurlar, birbirlerini cezbederler. Düzenini bu şekilde kuran Allah, birbirlerini cezbeden ve birbirlerine cazip gelen bu iki cinsin bir araya gelebilmesinin yolunu belli bir kurala bağlamış. Toplumsal düzen açısından, hukuksal düzen açısından, nesebin, neslin sübutu açısından bunu bir kurala bağlamıştır. Belli vakti zamanı vardır. Bu vakit zaman gelince tarafların birbirlerine kabullerini ishal ederler, nikah addederler ve bir araya gelirler. Yani Allah-u Teala bu düzeni korumuş, daha sonra da aralarına engel koymamıştır. Kendisinin koyduğu bu düzen dışında şeytanın etkili olduğu bir alandır ki o konuda da Allah-u Teala bir takım yasaklar getirmiş. Erkeklere söyleyin gözlerini haramdan sakınsınlar. Kadınlara söyleyin gözlerini haramdan sakınsınlar. Kadınlara söyleyin yabancı erkeklerle konuşurken edalanmasınlar. Kadınlarınıza söyleyin dışarı çıkarken örtülerini örtsünler. Erkeklerinize söyleyin haram bir kişiyle halvette bulunmasınlar. Üçüncü bir şahsın olmadığı yerde baş başa bulunmasınlar. Şimdi nedendir bunlar? Evlilik müessesesinin korunması, evlilikle tahakkuk edecek bir araya gelişin cazip kılınması içindir. Bir erkek evlenmeden önce bir yığın kızla arkadaş olur, oturur, kalkar, helale ve harama dikkat etmez ve daha sonra evlenirse eşi ona cazip gelmez. Çünkü daha önce bir kız arkadaşında gördüğü bir cazibenin kendi eşinde olmadığını görür. Artık evlenmiştir, resmi nikahta kıymıştır, toplum onları çift biliyor. Niye boşanmalar çoğaldı? Çünkü kız evlenmeden önce bir yığın arkadaş edindi. Oğlan bir yığın arkadaş edindi. Hatta artık bugün adını da koymuşlar. Ben illa da evlenmek için zaten arkadaşlık etmiyorum ki diyor. Arkadaşlık ediyorum. Evlenmek kastıyla arkadaşlık artık özel bir statüye oturtuldu. Yanlış mı söylüyorum? Bir kız bir erkekle ya evlenmek kastıyla arkadaş oluyor ki bu pek nadir şu anda. Normalde ben arkadaşım diyor. Dört tane arkadaşı var. Üçü normal arkadaş oluyor. Bir tanesi belki evlenmek kastıyla arkadaşı oluyor. Bir oğlan dört tane beş tane kızla geziyor. Belki bir tanesiyle evlenmek kastıyla geziyor. Öteki üç tanesiyle arkadaş olarak geziyor. Şimdi dolayısıyla gerek oğlanın hayal dünyasını, iç dünyasını, beyin yapısını etkileyen bir yığın farklı farklı cazibeler oluşturuyor. Nihayet bir tane eşle evlenmiş. O bir eşle evlendikten sonra o beyninde iz etmiş. Hayal alemini işgal etmiş. Daha önceki arkadaşlarındaki aldığı cazibe, izlediği cazibeyi kendi eşinde görmeyince eşinden soğumaya başlıyor. Eşinden soğumaya başlayınca eşinin şu davranışı, bu davranışı gözüne batıyor. Seni şu davranışı beğenmiyorum diyor. Örtülü bir laf. Yalan bir şey. Aslında problem o davranış değil. Problem daha önceki gördüğü, hoşlandığı bir cazibenin bugünkü eşinde olmamasıdır. Şimdi dolayısıyla gerek Allah'ın bir takım yasakları, gerek Allah'ın yasaklarıyla büyümüş bir ebeveynin koymuş olduğu yasaklar, İster kızının, ister oğlunun ileriye dönük mutluluğunun tahakkuku içindir. Siz Allah'tan hakkıyla ittika ederseniz cümlesinin üzerinde iyi durmamız lazım ki bu ittika en başında ta şeyden başlar. Estağfirullah. Ya eyyühen nasu'budu rabbekumullezi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar! Allah-u Teala burada bütün insanlara hitap ediyor. Yaratıcılık makamında sizi ben yarattım, sizi en iyi ben bilirim, sizin nasıl mutlu olabileceğinizi, sizin niye mutsuz olabileceğinizi ben bilirim ve ben sizin Halıkınız olarak Rahman ve Rahim'im, asla ve kata sizin gerek bu dünya hayatında gerekse ahiret hayatında muazzep olmanızı arzu etmem. Muazzep olmanız derken azaba uğramanızı, mutsuz olmanızı istemem. Dolayısıyla ben sizin Rabbiniz olarak, Rahman ve Rahim olan Rabbiniz olarak size nasihatlerde bulunuyorum. Size yol gösteriyorum. Estağfirullah. Hel etâ alel insâni hînun mined-dehri lem yekun şey'en mezkûra. İnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâcin nebtelîhi fece'annâhu semî'an basîra. İnnâ hedeynâhu s-sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûra. Biz insanı yapışkan bir sudan halkettik ve daha sonra ona yolu gösterdik. İsterse o şükredenlerden olur ki burada şükrün ne anlama geldiğini daha önceki derste işlemiştik değil mi? Hatırlıyoruz. Yani Allah sana şükürler olsun demekle olan bir şey değildi o. İsterse şükreden olur, isterse nankörlerden olur. Seçimi de bize bıraktı. O seçimi bize bırakması bize tanıdığı bir payedir. Yarattığı cinsler içerisinden en üstün cins olmamızdan kaynaklanıyor. Seçim bize bırakması. Ve biz bu seçimi pratik akılla yapıyoruz. Ta ilk başta buradan başlıyoruz. Ey insanlar, az önceki okuduğum ayete dönüyorum tekrar. Sizi ve sizden öncekilerini yaratan Rabbinize kulluk edin ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ müttakilerden olasınız. Müttaki olmanın yolu kulluktan geçiyor. Kulluğu nasıl sunacağımızı da daha sonra Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Adımız salah, namazınızı kılın. Ya eyyühellezine amenu, bu sefer iman edenlere, kulluk etmeye karar veren, Allah'ın rububiyetini ikrar eden ve ben Müslümanım diyenlere bu sefer sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Sizden öncekilere yazıldığı gibi size de orucu yazdık. Yani orucunuzu tutun. Niye? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ korunasınız, müttakiler olasınız diye. Bu manada ameller var. Bu amellerin hepsine riayet edip şu tür haramlardan da sakınırsanız hakkıyla müttaki olmuş olursunuz. Hakkıyla müttaki olunca ne olur? Allah az önce ilk okuduğumuz ayette ne demişti? Size Furkan verir. Yani şu aşamaya gelirsiniz ki ben şu genci çok beğendim. Bu gençle evlenmeye karar verdim. Seçiminizde, kararınızda isabet edesiniz. Veya ben şu kızla evlenmeye karar verdim anneciğim. İsabet edesiniz. Ben şu caddede, şu alanda bir ticarethane açmak istiyorum. Karar verdim. İsabet edesiniz. Ben şu olguya destek vermem gerekiyor diye karar verdim. İsabet edesiniz. Ben şunu sakıncalı görüyorum. Bırak yardım etmeye, engel olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar da engel olacağım. İsabet etmiş olasınız. Şimdi bazen öyle bir karar veriyoruz ki şuna engel olmalıyım dediğimiz şey bir hayır oluyor. Hayra engel oluyoruz. Şuna destek vermeliyim dediğimiz şey bir şerre destek vermiş oluyoruz. Sonra pişman oluyoruz. Ah keşke destek olmasaydım diyoruz. Sonra pişman oluyoruz. Keşke niye ben buna yardım etmedim diyoruz. Bu tür keşkelerden kurtulabilmemiz için pratik aklımızı geliştirmek zorundayız. Pratik aklın gelişmesinin tek yolu ise emredilenlerle amel edip nehyedilenlerden uzak durmamızdır. Bu cümlelerimin hepsini matematiksel anlamda toplarsak şu çıkar ki bize Allah neyi emretmişse bizim için emretmiştir. Çıkarı ve faydası bize dönüktür. Allah bizden neyi yasaklamışsa bizim için yasaklamıştır. Faydası bizim içindir. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yoktur. Teorik akıl okumadan gelişmez. Pratik akıl yaşamadan gelişmez. Mesela bir doğmuş insanı doğduğu günden itibaren bir hücrede tutun. Hiçbir kimseyle muhatap olmasın, hiçbir kimseyle konuşmasın. Yemeyesini, içmesini, temizliğini tedarik edin. Bir otomasyona bağlayın, bir aygıt geliştirin. O insanın pratik aklı gelişmez. Teorik akıl açısından varlığa dair bir takım sözler söyleyebilir. Varlığa dair bir takım teoriler mümkündür yanlış olabilir, mümkündür doğru olabilir ama teorik akılla ilgili o insanın ağzından bir şeyler duyabilirsiniz. Ama pratik açıdan o insandan doğru bir davranış beklemeniz mümkün değildir. Pratik aklın gelişmesi için yaşamak lazım, görmek lazım ve en başta Allah'a kulluk sunmak lazım ki renklerin karıştığı yerde, olayların karıştığı yerde, hakla batılın karıştığı yerde, güzelle çirkinin karıştığı yerde biz doğrudan yana refleks verebilirim.